Ayrım 13.
İttihatçı önderler arasında olaylara ve kişilere en objektif yaklaşanı Talat Paşa'dır. Zekası, teşkilatçılığı, ikna gücü ve tahammülü ile diğerlerinden farklı ve realiteyi soğukkanlılıkla değerlendirmesini bilen kişidir. Yalçın, adı geçen eser sayfa 17. Talat Paşa özel kurye ile Mustafa Kemal'e Berlin'den iki mektup göndermiş ve Anadolu hareketine yurt dışında destek olabileceğini bildirmiştir. Anadolu hareketinin yurt dışında sesini duyuramadığı bu zamanda Mustafa Kemal'in Talat Paşa'dan gayri resmi olarak faydalanmak istediği anlaşılıyor. Talat Paşa Enver Paşa'nın tersine milli mücadele kadrosu ile rekabet taraflısı değildir. Talat Paşa milli mücadeleye destek vermek ve sonucunu beklemekten yanadır. Nasıl olsa zaferden sonra Mustafa Kemal'in iddiatçı kadroya ihtiyacı olacaktır. Zira savaşı kazansa bile memleketi idare etmek o kadar kolay değildir. Yalçın, adı geçen eser sayfa 18. Mustafa Kemal de mektuplarında ve Ankara hükümetinin Roma temsilcisi Cami Bey ile yolladığı mesajında iddiatçıların liderinden yararlanmak istediğini ifade etmektedir. O da karşı taraf hakkında aynı kuşkuları taşımaktadır. Talat Paşa'nın beklenmeyen ölümü, onun milli mücadeleye yapacağı katkılara fırsat vermemiştir. Mustafa Kemal'le en uzun süre yazışan Cemal Paşa'dır. Siyasi olayları kavrayışı ve analiz gücü yüksektir. Örgütçü yeteneğini, Anadolu hareketi için değil de kaderini birleştirdiği Enver Paşa'nın düşünceleri doğrultusunda Hindistan Müslümanlarını İngiltere'ye karşı ayaklandırmak için harcaması ise boş bir çaba olarak kalacaktır. Cemal Paşa da Enver Paşa gibi bir hayal peşindedir. Bu düş kırıklığını Mustafa Kemal'e yazdığı bir mektupta şöyle itiraf edecektir. Bu Mecnun'u Enver Paşa H.Ç. Anadolu'da sizin başınıza bela olmaktan men eden talihe müteşekkir olduğum halde son teşebbüsünden oldukça heyecanlıyım. Anadolu'ya ve size karşı artık bir şey yapamayacağını anladıktan sonra mutlaka bir iş yapmak ve her ne suretle olursa olsun namını duyurmak cinnetini gösteren bu zat, şimdi de Türkistan'da ihtilal çıkarma fikrine düşmüştür. Yalçın, adı geçen eser sayfa 373. Mustafa Kemal nazarında Cemal Paşa, iddiatçılar içinde samimiyetine inandığı ve kendisine yakın bularak milli mücadelede ona yer vermek istediği bir kişidir. Yalçın, adı geçen eser sayfa 20. Ancak Cemal Paşa Anadolu'ya geçme planları yaparken 22 Temmuz 1922'de Tiflis'te yaveriyle birlikte Ermeni kurşunları ile öldürüldü. Cemal Paşa ülke dışında öldürülen iddiatçı liderlerin beşincisidir. Talat Paşa 15 Mart 1921 Berlin, Sait Halim Paşa 6 Aralık 1921 Roma, Doktor Bahattin Şakir ve Cemal Azmi Beyler 17 Nisan 1922 Berlin. Cenazesi bir süre sonra Erzurum'a getirildi ve silah arkadaşı Hafız Hakkı Paşa'nın yanına gömüldü. Tarık Zafer Tuna'ya Cemal Paşa'nın Ermeniler tarafından değil, Bolşevikler tarafından öldürüldüğünü, Moskova'nın Enver ve Cemal'e güvenmediğini, Ankara'nın iddiatçılara karşı tutumunun da bu kararda etkili olduğunu ileri sürmektedir. Tuna'ya bu iddiasını Enver Paşa'nın amcası Halil Paşa'nın anılarına dayandırmaktadır. Tarık Zafer Tuna'ya Türkiye'de Siyasal Partiler Cilt 3 İttihat ve Terakki sayfa 573. Türk ordusunun Yunanlılara karşı kazandığı zaferden sonra Enver Paşa için yapılacak tek şey sonu ölümüyle bitecek olan Türkistan macerasına atılmak olacaktı. Cemal Paşa'nın ölümünden 14 gün sonra Enver Paşa 4 Ağustos 1922'de Bolşeviklerle çarpışırken öldü. Enver Paşa Mustafa Kemal'e yazdığı mektupta "Biz Anadolu'ya ne zaman gelmek icap ederse size danışmadan geliriz. İşte bu kadar" dese de Anadolu'daki mücadelenin önderliği artık iddiatçı liderlerde değildir. Enver Paşa da bunu görmektedir. Mustafa Kemal'e öfkeyle "Trablus'tan beri şahsi ahlakınızın hiç değişmediğini görüyorum. Diğer noksanlarınızı artık göze batacak kadar belli ettiniz" demesi de bu yüzdendir. Enver Paşa'nın mektuplarında Bahattin Şakir: "Ben bugün yarın doktorla, Doktor Bahattin Şakir, yine eski seyahatime devam edeceğim. Hatta bugün aynı sistem fakat daha mükemmel ve yeni olan otomobilimizi, Enver Paşa yanlışlıkla otomobil demektedir. Doğrusu tayyare olacaktır. Seyrettik. H.C. Yalçın, İttihatçı Liderlerin Gizli Mektupları. Enver Paşa'dan Cahit Bey'e, 12 Aralık 1919, sayfa 32. Burada Bolşeviklerin ünlü liderlerinden Karl Radek, İttihatçı liderlerle Moskova arasındaki bağlantıyı Bolşevik Parti Merkez Komite üyesi Radek sağlayacaktır. Arkadaşımız çıktı. Beraber uçacaktık. Fakat Polonya'dan geçmesine müsaade olunduğu için o yol ile gitmeyi tercih etti. Ben doktorla uçacağım. İnşallah varırız. Burada Bolşevik arkadaşlar haberleşmede. Her türlü fikrim dahilinde yardımı kabul ediyorlar. H.C. Yalçın, İttihatçı Liderlerin Gizli Mektupları. Enver Paşa'dan Cemal Paşa'ya, sayfa 33-34. Mustafa Kemal'in İstanbul'a yürümesinden korkuyorlar. 1920 Temmuz'unda Doktor Bahattin Şakir, Teşkilat-ı Mahsusa'nın Balkanlardaki ajanı sıfatıyla bir süre gizlice Sofya'da bulundu. Oradan Berlin'deki arkadaşlarına gönderdiği mektuplarda Trakya meselesi konusunda şöyle diyordu. Anadolu hükümeti tarafından Cevat Abbas Bey'e verilen vesikada Balkan siyasetinin yürütülmesi Ankara hükümetinin uhdesine verilmek itibariyle başka taraftan hiçbir müdahale vaki olmaması yazılı bulunuyor. Anadolu hükümetinin teşekkülü ve şekillenmesi Bulgaristan'ın hissiyatı üzerinde büyük bir tesir husule getirmiştir. İnönü muzafferiyetleri büyük sevinçlere sebep olmuştur. Bulgarlar etraflarını çeviren demir çemberden Türk muzafferiyeti sayesinde kurtulabileceklerini ümit etmeye başlamışlardır. Hatta 2. İnönü muzafferiyetinden sonra Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'a doğru yürümesi ihtimalinden dolayı telaşa düşen İtilaf devletleri 3 kol ordunun itilaf emrine verilip verilmeyeceğini Bulgar hükümetinden sormuşlardı. Fakat başvekil Stamboliski bu müracaata verdiği cevabında tek bir asker bile veremeyeceğini İtilaf devletlerine bildirmişti. E.C. Yalçın, İttihatçı Liderlerin Gizli Mektupları, sayfa 361-362. Moskova Günleri. Enver Paşa ve Bahattin Şakir serüvenli ve kazası bol bir yolculuktan sonra 15 Ağustos 1920'de Moskova'ya ulaşırlar. Almanya'da kiralanan tayyare 6 kez düşer. Arif Cemil, İttihatçı Şeflerin Gurbet Maceraları adlı kitabında bu inanılmaz yolculuğu ayrıntılı olarak anlatmaktadır. Arif Cemil, İttihatçı Şeflerin Gurbet Maceraları, hazırlayan Yücel Demirel, Arma Yayınları İstanbul 1992. Enver Paşa, Moskova'dan 25 Ağustos 1920 tarihinde Cemal Paşa'ya yazdığı mektupta, Karahan, Çiçer'in ve Buharin'le görüştüğünü, henüz Lenin'le görüşemediğini, koşulların Müslüman cemiyeti ihtilaliyesine uygun olduğunu, o nedenle Berlin'de Çaviş, Mehmet Başhempa, Şekip Arslan, Doktor Fuat ve Doktor Nazım'ı Moskova'ya çağırdığını, bunlar gelir gelmez merkez bürosunu toplayacağını belirtiyor. Ankara'nın henüz Moskova ile bağlantıya geçmediği bu dönemde İttihatçılar, Bolşeviklerden yakın ilgi göreceklerdir. Ankara ile Moskova'nın emperyalizme karşı ittifakından sonra bu ilgi sona erecektir. Enver Paşa aynı mektupta Bakü'de birkaç gün sonra toplanacak olan Şark Kongresi'ne de katılacağını ifade ediyor. Bakü Doğu Halkları Kurultayı'na İttihatçıların göndereceği heyet içinde Doktor Bahattin Şakir de olacaktır. Merhumun Talat Paşa, şehadetinden sonra Berlin'deki doktorlara, İttihat ve Terakki içinde doktorlar grubu olarak adlandırılanlar Doktor Nazım, Doktor Bahattin Şakir ve Doktor Rusuhi'dir. Da gelip birlikte çalışmalarını Bedri de dahil olduğu genel toplantımızda karar verip yazdık. Ve inşallah böylece parçalanmaya yüz tutmuş birliğimiz kuvvetleşir de bu suretle şehidin ziyaından İslamiyet'e bir fayda hasıl olur. Kim bilir Allah bu. Artık dünyada eski fakat hakiki candaş arkadaş ikimiz kaldık gibi geliyor. Yalçın, İttihatçı Liderlerin Gizli Mektupları, Enver Paşa'dan Cemal Paşa'ya, sayfa 75. Talat Paşa'nın vefatı üzerine vaziyeti görmek, hem de Malta'dan çıkmışlarla görüşmek üzere Berlin ve Roma'ya gittim, geldim. Bedir ve Cemal Azmi ile müzakeremiz neticesinde doktor arkadaşlar eğer şeraitimizi kabul ederlerse işbirliği kararlaştırıldı. Böylece merhumun vefatıyla zaten ortadan kalkmış olan asıl ayrılık tohumunun tekrar başka suretle bitmesine mani olmaktı. Doktorlar razı oldu. Bahattin Şakir'i Trakya'ya gönderdik. Rusuhi Berlin merkezinde kaldı. Doktor Nazım'ı da ben alıp Moskova'ya geldim. Roma'da Malta'dan çıkanlardan Fethi Bey dışında tamamen bizimle hemfikir. Yalçın, adı geçen eser, Enver Paşa'dan Cemal Paşa'ya, sayfa 80. Anadolu ile Şeker Rengiz. Enver Paşa, 5 Temmuz 1921 tarihinde Moskova'dan Cahit Bey'e yazdığı mektupta, Anadolu ile Şeker Rengiz. Şeker renk, aralara açık, bozuşuk, bozuk, pek yolunda olmayan, ahbaplık, yazanın notu, diyor. Fuat Paşa'nın anlattığına göre, hariçteki eski ihtiyat ve terakki erkanı dahile girmemeliymiş. Harpten sonra da dahildekilerden hazmedilemeyecekler de harice çıkmalı. Hastalığından dolayı Trabzon'a gitmiş olan Halil Paşa, Anadolu'nun ısrarına rağmen Trabzon'da ailesi gelinceye kadar bir ay kalıp sonra Tuapse'ye, Rusya'da, gelmiştir. Küçük Talat'ta kurnazlıkla tutuklanarak harice çıkarılmak istenmiş. O da İstanbul'a gitmiştir. Şimdi gizli olarak oradadır. Ankara'daki arkadaşların hemen her birisi şiddetli gözetim altındaymış. Yalçın, adı geçen eser, sayfa 86-87. Enver'in 7 Temmuz 1921'de Cemal Paşa'ya yazdığı mektupta da aynı sözcükler var. Yalnız Anadolu ile Şeker Rengiz. Yalçın, adı geçen eser, sayfa 88. Enver Paşa aynı düşüncelerini 16 Temmuz 1921'de Moskova'dan Mustafa Kemal Paşa'ya yazdığı mektupta da tekrarlar. Fuat Paşa bir akşam Afgan sefaretinde Halil Paşa'nın Anadolu'dan gelecek izni Tuapse'de beklemesini söylemiş olduğunu anlatması üzerine anlamadığım tuhaf bir vaziyet karşısında bulunduğunu hissettim. Sonra bunu müteakip Küçük Talat Bey tutuklattırılarak çıkarılmış olduğunu buraya gelince anladım. Biraderim Nuri'nin de Erzurum'da kalebent edildiğini öğrendim. Akraba ve hele arkadaşlarımın bu muameleye maruz olmalarını doğru bulmuyorum. Ben Kırım'da kalıp Kafkasya'ya geçmeye savaştım. Birçok tehlikelere rağmen muvaffak olamadım. Sonra Berlin'de bulunan arkadaşlarla görüşmek üzere Talat Paşa merhumun arzusu üzerine oraya gittim. Ve müzakere neticesi o anda Anadolu'ya imdadın ancak Rusya'dan geleceğini anlayarak Bahattin Şakir Bey ile Rusya'ya hareket ettimdi. Halbuki bir sene zarfında 2 defa tutularak 5 ay hapis olmak ve 6 defa tayyareden düşmek suretiyle nihayet Moskova'ya geldim. Yalçın, adı geçen eser, sayfa 90. Mustafa Kemal ile iddiaçı liderler arasındaki en büyük fark devrimciliktedir. İddiaçı liderler Atatürk'ün daha 1906-1918 yılları arasında geliştirdiği milli devlet tasarımının çok uzağındadırlar. Enver Paşa 15 Nisan 1921 tarihinde Moskova'dan Cemal Paşa'ya yazdığı mektupta hala saltanat ve hilafet yanlısıdır. Anadolu'da mecliste Halk Şura Fırkası diye programı evvelce takdim olunan bir fırkamız vardır. Onlar Anadolu'da kanuni olarak maksadımızı müdafaa ediyorlar. Halk Şura Fırkası deyince tabii cumhuri bir şey anlaşılmasın. Biz hilafet ve saltanatın muhafazası taraftarıyız. Yalçın, adı geçen eser, sayfa 74. Doktor Nazım'ın mektuplarında Bahattin Şakir. Teşkilat içindeki tanınmışlığı ve iddiatçılığı Ahmet Rıza Bey'in Paris'teki çıraklığına kadar inen Doktor Nazım aslında Talat Paşa kadar etkin bir kişiliğe sahipti. Meşrutiyet öncesi olayları Selanik'ten yöneten kadronun içinden sivrilmiş ve 1908 sonrasında İttihat ve Terakki'nin katibi umumisi olmuştur. Talat Paşa sadaretinin son günlerinde marif nazırı da olan Doktor Nazım, İttihatçı kadronun Türkçü Turancı kanadından ve bu davaya samimiyetle inananlardan biriydi. Yalçın, adı geçen eser, sayfa 22. Enver Paşa'nın Anadolu mücadelesinde Mustafa Kemal'i tasfiye planlarında baş destekçisi Doktor Nazım Bey olacaktır. Mustafa Kemal'e göre de Enver ile birlikte Anadolu'ya gelemeyecek 2 kişiden biri Doktor Nazım'dı. Bu hesaplaşma 1926 yılında sona erecek, Atatürk'e İzmir'de suikast girişimi sonucunda Doktor Nazım, İstiklal Mahkemesi tarafından idama mahkum edilecekti. Doktor Nazım'ın mektuplarında Sarı Paşa'ya karşı duyulan kıskançlık açıkça görülmektedir. Doktor Nazım 5 Nisan 1921 günü Cavit Bey'e şunları yazıyor. Ali Bey'den, İttihatçı liderler mektuplarda kod adlarını kullanmaktadırlar. Ali Bey, Enver Paşa'nın kod ismidir. 19 Mart'ta yazılmış bir mektup aldım. Talat'ın şehadetinden pek üzülmüş, bizi taziye ediyor. Bu mektubunda takip etmek istediği siyasi mesleği de bildiriyor ve bizi Rusuhi, Baha ve beni Moskova'ya davet ediyor. Merhumun şehadetinden sonra Berlin'deki doktorlara da gelip birlikte çalışmalarını Bedri de dahil olduğu genel toplantımızda karar verip yazdık. Orasının çalışmak için daha müsait olduğunu iddia ediyor. Ali Bey'in takip etmek istediği siyaseti merhum elbette sana anlatmıştır. Bu siyasete göre Moskova İslam İhtilal Cemiyetlerinin merkezi olacak. Kurtuluşa Doğru namını vermek istediği gazetede bu fikrin taraftarı olarak yayımlanacak. Bu mektupta yeni bir fikir daha var. O da Türkiye'de eski arkadaşların teşkil edeceği parti bu fikrin Türkiye'deki savunucusu olacak. Fakat BİT tabii esaret altında yaşayan Müslüman memleketlerdeki fırka gibi değil. Bununla beraber gayesinde iki ayrıcı ve ortak hassa bulunacak. Biri halkçılık, diğeri emperyalizm aleyhtarlığı. Bir de dahildeki fırka hükümete iştirak etmeyip iktidarı ele alıncaya kadar muhalif vaziyette kalacak. Yalçın, İttihatçı Liderlerin Gizli Mektupları, sayfa 113. Baha'nın vaziyeti müşkül. Doktor Nazım, 15 Nisan 1921 tarihinde Cavit Bey'e yazdığı mektupta Bahattin Şakir'in durumunu şöyle anlatıyor. Benim masrafım pek sınırlı olduğu için elimde bulunan para ile bir sene ve belki de daha fazla geçinebilirim. İçimizde bilhassa Baha'nın vaziyeti müşküldür. Çünkü başında 3-4 kişilik bir aile vardır. Merhumun, Talat Paşa, varislerinden vekaletname geldiğinde cemiyete ait olan meblağın bir kısmı ile Baha'nın ihtiyaçlarını temin edebiliriz. Yalçın, İttihatçı Liderlerin Gizli Mektupları, sayfa 117. Mustafa Supi'yi elbette hatırlarsın. Doktor Nazım aynı mektupta Mustafa Supi ve arkadaşlarının Karadeniz'de boğulmalarını şöyle anlatıyor. Hayreti ile beraber gelen Hacı Sami, Enver Paşa'nın harbi umumiye girmezden evvel Hindistan yoluyla Afgan tarafına gönderdiği zat. Baha'ya söylediği birçok şeyler arasında Mustafa Supi, Arap hakkı, cemiyetin uzun müddet Paris'te ve Berlin'de tahsil ettirdiği zat. Ethem Nejat, vaktiyle Edirne'de, ondan sonra İzmir'de marif müdürlüğü ettikten sonra pek az zaman Darül Muallimini Aliye Müdürlüğü'nde bulunan genç eczacı. Nedim ve daha bir Türk Bolşeviki bir motora binerek Trabzon'dan Rusya'ya dönmek isterler. Yolda fırtınaya tutulurlar. Tayfa ile beraber toplamı 13 kişi olarak hepsi boğulurlar demiş. Demek ki 13 adedi Müslümanlar, hatta Bolşevikler için bile uğursuz imiş. Mustafa Supi'yi elbette hatırlarsın. Selanik'te toplanan İttihat ve Terakki Umumi Kongresi'nde Anadolu'dan delege olarak gelmiş ve iktisat nezaretine getirilmemiş olduğu için daha sonra bize muhalif bir vaziyet almıştı. Harp esnasında Rusya'da bulunuyordu. Orada Bolşevik olmuş. Son zamanlarda Yakın Doğu komünistlerinin reisi olarak tanınmıştı. Bolşevikliği Türkiye'ye ithal için 150 bin liralık senelik bir bütçe ile ve 4-5 arkadaş ile Anadolu'ya geçmiş. Lakin orada iyi kabul görememiş olacak ki yine geldikleri yere dönmek istemişler. Ne yazık ki sağ olarak dönememişler. Allah taksiratları varsa affetsin. Yine Cavit Bey'e yazılan 26 Nisan 1921 tarihli mektupta program tartışması yapılıyor. Doktor Nazım şöyle yazıyor. Mustafa Kemal'in mesleği ve parti görüşündeki idaresizliği de millete gelecekte o kadar zarar verecektir. Bu zararı gidermek, imkan tenkıs edecek vasıtalara şimdiden girişmek hepimizin vazifemizdir. Ben bu vazifeyi kuvvetli teşkilatta buluyorum ve bunun için dahile gitmeyi burada kalmaya tercih ediyorum. Kuvvetli teşkilat için iyi bir programa sahip olmak lazımdır. Bu program için merhumla çok düşünmüştük. Bize dahilden iki program geldiydi. Dün de Ali Bey'den Enver Paşa. Bir program geldi. Ali Bey'in gönderdiği programı daha okumadım. Baha mektubunda bu program istifadeye değer noktaları ihtiva etmekle beraber Bolşevik programının değiştirilerek yapılmış bir kopyasıdır. programın ruhu komünizm esası üzerine dayalı olduğu için kabule değer olabilir mi diyor. Yalçın, İttihatçı Liderlerin Gizli Mektupları sayfa 119. Aynı mektupta Doktor Nazım, Bahattin Şakir'in Talat Paşa hakkında Times'ta çıkan suçlayıcı bir yazıyı tekzip etmeye çalıştığını yazıyor. Doktor Nazım'ın Cavit Bey'e gönderdiği 11 Mayıs 1921 tarihli mektupta Mustafa Kemal'den şöyle söz ediliyor. Aldığımız malumata göre Doğu Anadolu'da eski arkadaşlarımız faaliyettedir ve sözleri geçmektedir. Temin edildiğine göre hemşerimiz Sarı'nın, Mustafa Kemal Paşa, etkili olmadığı bu mıntıkada Kara'nın, Kazım Karabekir Paşa bile nüfuzu gölgede bırakılmıştır. Benim dahile girmekliğime müsaade edilip edilmeyeceğini kestiremiyorum. Nuri Bey ile görüştüm. Fakat kendisini biraz çekingen bulduğum için konuşmamız resmi ve teklifli oldu. Baha kendisiyle ben Berlin'e gelmeden evvel uzun uzadıya görüşmüş. Baha'ya göre Mustafa Kemal'in fikri, ihtimal ki yalnız Nuri Bey böyle düşünüyor, eski iddiatçılarla işbirliği yapmak, onlara Talat Paşa'nın, eğer hayatta olsaydı, riyaseti altında muhalif bir parti teşkil ettirmek, kendisi de şimdi mevcut olan Müdafaa-i Milliye'yi siyasi bir parti halinde emellerine hizmet ettirmek, bir de büsbütün yabancılardan, Nuri bununla ihtimal ki Sabahattin gibilerini murat ediyormuş, bir üçüncü parti yaptırmak imiş. Bonmarşe'den çamaşır ısmarlar gibi güya bu tertibat hayalindeymişler. Bence bu fikir tatbik edilebilir değildir. Çünkü evvela Müdafaa-i Milliye homojen bir kuvvet değildir. İkinci olarak bunun başında büyük bir çoğunlukla eski iddiatçılar bulunuyor. Eğer Mustafa Kemal de Nuri gibi düşünüyorsa pek yayan kalacaktır. Bence Mustafa Kemal barıştan sonra ya siyasiyattan çekilmeli yahut memleketin en kıymetli, en namuslu evladını teşkil eden İttihat ve Terakki fertleriyle bazı tasfiyeden sonra çalışmalıdır. Bu iki şıktan birini seçmezse yıldızı pek çabuk sönecektir. Yalçın, İttihatçı Liderlerin Gizli Mektupları sayfa 123-124. Burada biz üç arkadaşız. Baha, Rusuhi, ben. Bittabii ikinci derecede daha arkadaşlarımız vardır. Aynı mektuptan. Ahmet Rıza Bey hakkında bende teessüs etmiş bir kanaat vardır. Zavallı Ahmet Rıza Bey keşke Manyasizade Refik Bey gibi meşrutiyeti mütakip ölseydi. Pek muhterem bir nam bırakmış olurdu. Aynı mektuptan. Doktor Nazım'ın Cavit Bey'e yazdığı 27 Mayıs 1921 tarihli mektupta Mustafa Kemal hakkında söyledikleri yukarıdaki fikirlerini tamamlar niteliktedir. Fırka hayatında Mustafa Kemal Paşa'nın merhumun Talat Paşa, yerini işgal edemeyeceğine 2×2=4 derecesinde kanaatim vardır. Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir derler. İttihat ve Terakki'nin kusurları yok değildi. Fakat ahlak ve karakterin onun ruhunda büyük bir mevkii vardı ve yine vardır. Ona şef olmak için merhumun pek az insana nasip olan şahsi meziyetlerine sahip bulunmak, bilhassa çok sabırlı olmak lazımdır. Ben halin geçici parlaklıklarına bel bağlayamıyorum. Tesadüflere gönül bağlamaktan çok kaybettik. Biraz da yaşlandık. Sarıyı çok titiz ve kuruntulu zannediyorum. Yanındakileri de vatani hizmeti bile tekele almak hastalığıyla mağlul görüyorum. Onun için hiç olmazsa Malta'dan kurtulan samimi arkadaşlarımızın bir an evvel Anadolu'ya gitmelerini vatanımızın selameti namına pek hayırlı ve elzem görüyorum. Yalçın, İttihatçı Liderlerin Gizli Mektupları sayfa 128. Doktor Nazım'ın yine Cavit Bey'e yazdığı 7 Haziran 1921 tarihli mektuptan Alman mahkemesinin hükümetin telkiniyle Talat Paşa'nın katilini serbest bıraktığını öğreniyoruz. Bizi aldattılar diyor Doktor Nazım. Komünist olmayan sosyalist gazetelerin de hükmü alkışladıklarını ve Türklere sövüp geçirdiklerini belirtiyor. Yalçın, adı geçen eser sayfa 129.